Ayrım 24.
Yunanlıların, Ermenilerin, Kürtlerin vesaire bu toprakların otoktan halkı oldukları iddiasına yaslanan toprak talepleri Sevres belgesinden beri Cumhuriyet Türkiye'sini rahatsız ediyordu. Buna karşılık Sümerler ile Hititlerin, yani daha eski otoktan halkların Turani ve Türk kökene mensup olduğunu ileri sürerek Anadolu'nun Türklüğünü kanıtlamaya çalışan ilk kitap 1922'de Ankara'da Matbuat Müdüriye-i Umumiyesi tarafından yayımlanan Pontus meselesidir. Bu kitap tarih tezinin 10 yıl öncesinden habercisidir. Ziya Gökalp'in de bu temel üzerine destekleyici sözlerini izleyen en önemli katkı Yusuf Ziya Özerbey'e aittir. Yusuf Ziya eski Yunanlıların, Hammurabi'nin vesaire Türk olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine 1927'de karşı tarafında Mehmet Fuat Köprülü ile Başkırt Abdülkadir İnan Bey'in yer aldığı bir polemik başladı. Özellikle İstanbul Darülfünun'un tezin nüvesini teşkil eden bu savaşa soğuk bakması, 1932'de Zeki Felidi Togan Bey'in istifa etmesi, 1933'te Fuat Köprülü'nün Edebiyat Fakültesi dekanlığından ayrılması ve nihayet 1933'teki Topyekin tasfiyenin önemli nedenlerinden birini oluşturur. Bu tasfiye ile Türk ocaklarının ardından İstanbul Üniversitesi de inkılabın istediği yola sokulmuş oluyordu. Bu resmi girişimlerin yanında 1926'dan itibaren Türk Ocağı, öğrenci dernekleri ve basın eliyle etnik grupların Türk sayılması veya Türkleşmesi, ülkede Türkçeden başka dil konuşulmaması, devlet dairelerinden gayrimüslimlerin tasfiye edilmesi gibi konularda yoğun bir kamusal kampanya başlamıştır. Bu faaliyetlerin ilk resmi örneği de 1923 mübadelesiydi. Mübadele ile Batı Trakya'da Türk asıllı halk ile İstanbul'daki Rumlar dışında Yunanistan'daki Türkler belgede İslamlar olarak geçiyor ve Anadolu'da yaşayan bütün Ortodoks halk yer değiştirmişti. Bu çaba güncel tarih ve ulus devletin teşekkülü bakımından homojen bir halk yaratma isteğinin bir tezahürüdür. Bu bakımdan Cumhuriyet ideolojisi çoğulcu, pluralist ulus anlayışından uzak duran bir görünüme sahiptir. Bu nedenle Anadolu'nun eski halklarının özgün kültür miraslarıyla bugünün kültür birleşimine katkıda bulundukları ve bu terekenin doğal mirasçısının da bugün Anadolu'da yaşayan halk olduğu düşüncesini içeren hümanist tarih anlayışı yerine uygarlığın Orta Asya'dan Türk kökenli halklar tarafından dünyaya yayıldığı, bu yüzden kadim Anadolu ve Mezopotamya kültürlerini yaratanların Türk olduğu, hatta bunların Türklüklerinin hiçbir şekilde bozulmayarak muhafaza edildikleri tezine dayanılmıştır. 1931'de yayınlanan Türk tarihinin ana hatlarının metal kısmı tezin ilk resmi belgeleridir. Bu belgeye göre Türklerin ana yurdu Orta Asya'ydı. Dünyanın diğer taraflarında insanlar henüz avcı toplayıcı hayat yaşarken burada hayvanların evcilleştirilmesi tamamlanmış, ekili ve hayvancı tarımcılığa geçilmiş, maden devirleri başlamıştı. Ancak buzul devrinin sona ermesiyle bu bölgede yoğun bir kuraklık baş göstermiş ve burada uygarlık kurmuş olan Türkler Avrupa'ya, Çin'e, Hindistan'a, Ön Asya'ya ve Kuzey Afrika'ya göç etmişlerdi. Belge bu olayı Türk göçleri adıyla kavramlaştırıyordu. Bu kuraklık aynı zamanda daha önce yerleşik olan bu insanları göçebeliğe zorlamıştır. Orta Asya'da kalanlar göçebeleşirken İsa'nın ölümü 7000'den önce Çin'e geçenler Çin medeniyetini, Hind'e göçenler Dravidler, Harappa ve Mohenjo-Daro kültürlerini, batıya gidenler Mezopotamya'da Sümer, Akat ve Elam, Anadolu'da Hitit, Mısır'da Nil, Ege Havzası'nda Troya, Girit, Lidya ve İonya, İtalya'da Etrüst uygarlıkları ile Batı ve Kuzey Avrupa'ya dek yayılan Kelt, İskit, Ligür ve Kimmer kültürlerini oluşturmuştu. 1938'de toplanan 1. Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi yayını olan Türk Ziraat Tarihine bir bakışta ise şunlar söylenir. İlk medeniyeti dünyada kuran ve cihana yayan Türkler, ziraati ve hayvan yetiştiriciliğini de beraberce kurmuş ve yaymışlardı. Bu bugün tarihi ilmik bir hakikattir. Brek Safal, Türklerin Orta Asya'dan Avrupa'ya birbirini müteakip vuku bulan göçleri sırasında birçok bitkileri ve hayvanları beraberinde götürerek yaydıkları muhakkaktır. Garbe medeniyet getiren Orta Asya'dan gelenler yani Türkler olmuştur. Binlerce sene Orta Asya her tarafa dalga gibi sayısız insan kütleleri yollamıştır. Türklerin çok daha önceki zamanlardan beri tanımakta oldukları öküz, koyun, keçi, domuz ve atı Avrupa ancak Neolitik devrine girildiği zaman tanıdı. Köpek onlara mezotilik zamanından kalmaydı. Görülüyor ki Türklerin binlerce sene evvel kavuştukları bir medeniyete Avrupalılar çok daha sonraları yine Türkler sayesinde sahip olmuşlar ve medeniyet ve insanlığın temel taşı olan ziraati binlerce sene sonra Türkler sayesinde tanıyabilmişlerdir. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş oluyordu. Hem bütün temel uygarlıkların kökü Türklere bağlanıyor, hem de Anadolu'da Türklerin varlığı Hititlerin, Urartuların Türklüğü teziyle meşrulaştırılıyordu. Bu tez 1932'den sonra Anadolu'da arkeolojik ve prehistorik kazılara devletin büyük önem vermesiyle desteklenmiştir. Özellikle bütün ulus devletler bakımından buna benzer durumların evrenselliği söz konusudur. Zira her ulus devlet için esas vatandaşlarını devletin politika ve hedefleri doğrultusunda manipüle edecek geçmişe ilişkin manipülatörleri kullanmak olmuştur. Dil konusundaki milliyetçi atılımlar esas olarak iki noktada toplanabilir. Birincisi Arapça ve Farsça sözcüklerin dilden tasfiyesi hareketidir. Bu hareket Tanzimat'tan beri süren sadeleşmeciliğin ileri bir adımı olarak görünmektedir. İkincisi bu çabanın zaman alıcılığı ve yaygınlaştırılma güçlükleri göz önüne alındığında bulunan daha pratik bir çözümdür. Ve bu çözümle dilde tasfiyeciliğin önündeki büyük yük hafiflemiş olacaktır. Dünyadaki bütün dillerin Türkçe kökenli olduğu savına yaslanan Güneş Dil Teorisi bu çözümü pratik yararlarının yanında bilimsel bir temele oturtarak resmileştirmiştir. Dil alanında ilk adım yazı formunun 1928'de Latin alfabesine çevrilmesiyle atılmıştı. Böylece Mirza Feth Ali Ahuntzade'nin 19. yüzyılın ortalarında önerdiği çözüm yürürlüğe girmiş oluyordu. Bu konudaki çalışmaları yürüten Dil Encümeni 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ne dönüştürüldü. Cemiyet aynı yıl 1. Türk Dil Kurultayı'nı topladı. Kurultayı açan Marif Vekili Dr. Reşit Galip, dil konusunda yapılacak reformların anlama, anlaşma temalarına dayandığını vurguluyor. Bunun için ilk adımın Latin harflerinin alınması olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyordu. Bugün ilimler, fenler eski devirlerde olduğu gibi pek sayılı adama münhasır kalmıyorsa, bunun en başta gelen sebebi her yeni bilginin yayılmasındaki ve öğrenilmesindeki kolaylıktır. Bunun vasıtası yalnız mektepleri arttırmak, yalnız halkı okutmak değil, ondan daha evvel halka kendi diliyle öğretmenliği temin etmektir. Osmanlıca ile ilişkimizi bir an evvel kesmek, milli kültür istikbali için kat'i bir zarurettir. Anadolu'da halk konuşma dilinde yaşadığını mütehassısların temin ettikleri 80 veya 100 bin kelime bu işe temel olabilir. Eksikler başka Türk lehçelerinde eski yazma vesikalarda bulunacak kelimelerden Türkiye şivesine uygun şekiller ile tamamlanır. Yabancı dillere ancak bunların hiçbirisinde karşılığı bulunmayacak mefhumlar için müracaat edilmelidir. Dr. Reşit Galip'in bu saydıkları 1930'ların dil hareketinin ilkeleri olmaktadır. Kurultay 7 maddelik bir program kabul ederek dil politikasını tespit etmiştir. 1. Türkçenin gerek Sümer, Eti gibi en eski Türk dilleriyle gerek Hint, Avrupa, Sami denilen dillerle mukayesesi yapılmalıdır. 2. Türkçenin tarihi inkişafları aranmalı, mukayeseli grameri yazılmalıdır. 3. Türk lehçelerindeki kelimeler derlenerek lehçeler lügatı, ıstılah lügatı, Türk sarfı nahv-ı tezelden yapılmalıdır. Sarf, nahiv, lügat yapılırken, ıstılah konurken Türkçenin bütün laikalarının araştırmalarına, bu laikaların ve edatların dilimizin bütün ihtiyaçlarına yetecek surette işlenilmesine ehemmiyet verilmelidir. 4. Türkçenin tarihi grameri yazılmalıdır. 5. Şark ve Garp memleketlerinde çıkan Türk dili hakkındaki eserler toplanmalı, bu eserlerden lazım olanları dilimize çevrilmelidir. Cemiyet, gerek kendisinin gerek dışarıda Türk dili işleriyle uğraşanların tetkiklerini bir mecmua ile neşretmelidir. Memleket gazetelerinde dil işlerine hususi yer verilmelidir. Güneş dil teorisi ise esasen dil tezini tarih tezine bağlayan bir köprüdür. İnsan dilinin nasıl oluştuğunu araştıran bu teorik model, dil olgusunun teşekkül ettiği ilk basamağı Türkçe'yi koyarak, diğer dillerin, dolayısıyla uygarlıkların Türk kökenli olduğu ve bu nedenle Türkçedeki yabancı kökenli sayılan sözcüklerin dahi temelinde Türkçe olduğu tezini ortaya koymaktadır. Bu noktada tarih teziyle birleşir. 6.2.2 İdeolojinin iletişim boyutu. Cumhuriyetin yeni kültür kimliğini üreten kaynak kurumlar olarak gördüğümüz Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ürettiği mesajı hedef kitlesine eğitim kurumları ve halk evleri kanalıyla ulaştırmıştır. Halk evlerinin kuruluş amacı ve bağımsız bir görünüm içeren Türk ocaklarının kapatılarak partiye bağlı bu kuruluşa dönüştürülmesinin asıl nedeni budur. Recep Peker Bey 19 Şubat 1932'deki açılış töreninde bu sebebi şu şekilde açıklamaktadır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın geçen baharın sonunda Ankara'da toplanan Büyük Kongresi, fırkanın takip edeceği siyasi prensipleri program halinde tespit ederken, nizamnamesine de memleketin kültür sahasında milli mahiyette teşkilatlanmasını temin edecek bir teşkilatta koydu. Bu milli teşkilatın esasını bugün ilk açılmasını yapacağımız Halk Evleri Teşkilatı temin edecektir. Böylece gayri resmi bir ideolojik organ olan Türk Ocakları yeni bir kimlikle ve yeni bir adla resmiyet kazanmıştır. Bu gerekçenin mantığını anlamak güç değildir. Zira Osmanlı asker sivil aydınlarının mevcut formasyonları dönüştürme yolunda yaslandığı, halkın birbirince erişmesi beklenmeden ihtilal yapılamayacağı tezi ve bu yüzden bu bilinçlenmenin öncü ve yönlendirici gücünün bu asker sivil takım olduğu görüşü Cumhuriyet reformcuları için de bağlayıcıdır. Bundan ötürü bu tür kültür kurumları yukarıdan oluşturulmuştur. Halk evleri, yerel dergileri ve ülke çapında da Ülkü dergisiyle ülkeye yayılmış birimleri içinde tiyatro faaliyetleri, film gösterisi, sergi, konferans, toplantı, konser gibi araçları kullanmak suretiyle Cumhuriyet yani parti ideolojisini alıcı kütleye iletiyordu. Üst düzeyde program ve ideoloji oluşturmak üzere kurulmuş kadro gibi girişimlerin yanında Halk Evleri Cumhuriyet ideolojisinin temel noktalarını popülerleştirme görevini üstlenmişti. Kültür kurumlarının bu şekilde homojenleştirilmesi yanında daha önemli bir iletişim ortamı olan milli eğitim de bu yönde düzenlendi. Bu düzenlemenin ilk adımı ve temeli Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1924'tür. Böylece eğitim kurumlarında tek tip bir programın uygulanması, dolayısıyla yeni kültür kimliğinin içini dolduracak insan malzemesinin tek elden biçimlendirilmesi sağlanmış olacaktı. Özellikle kültür dersleri adı verilen derslerin içeriği, tarih ve dil tezlerinin yörüngesine oturtuldu. 7. Sonuç. Yaptığımız karşılaştırmalardan yola çıkarak benzerlik ve farklılıklara bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna temel olan laik milliyetçiliği destekleyen iletişimsel kurumlaşmalar ve eğitimin tekleştirilmesi yoluyla daha kararlı bir uluslaşma yolu izlediği görülmektedir. Orta Doğu'nun diğer ülkelerinde mevcut sınırların yapaylığından kaynaklanan uluslaşamama şeklinde yaşanmamakla birlikte Batı fenomeninin başka bir toplumsal yapıdaki tezahürlerinin farklılığı dikkate alındığında Türkiye'de sorunun kimlik alanına kaydığı gözlemlenecektir. Özellikle 1940'larla birlikte Cumhuriyet milliyetçiliğinin Anadolucu, Orta Asyacı ve uygarlıkçı bileşimi parçalanmış, bir yandan da çeşitli İslamcı akımların çekim güçlerinin artmasıyla başka kimlikler gündeme gelmiş, böylece kimlik karmaşası 1980'ler Türkiye'sinin tevarüs ettiği en önemli sorunlardan biri halini almıştır. Laik Anadolucu akım Cevat Şakir, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu gibi aydınlar önderliğinde Hititlere ve eski İyonya kültürüne dek uzanan bir Anadolu kimliğini savunmuş, İslami Anadolucu akım özellikle Nurettin Topçu'nun önderliğinde tasavvufi bir kimlik temelini sahiplenmiş, pantürkist yönelim Türk tarihinin Orta Asya'daki genişliğine yaslanarak bir kimlik ve irredentist tez meydana getirmiş, geleneksel ve radikal İslamcı akımlar her türlü milliyetçiliği reddeden bir İslami kimliği sahiplenmişler ve son olarak Türk milliyetçiliğinin Orta Asyacı bakışıyla İslam'ı bir araya getirmeye çalışan ve Ziya Gökalp'in terkipçiliğine dayanan bir başka akım Türk-İslam sentezi adı verilen bir kimlik önerisi getirmiştir. Kimlik seçeneklerindeki bu karmaşa ve çoğulluk ulus devletin ihtiyaç duyduğu kimlik alanının berraklaşmasını önlemiştir. Mevcut kutuplasallıklar ulus devlet ideolojisinin Türkiye gibi tarihsel ve kültürel bir sorun alanı teşkil eden ülkelerde alması gereken çoğulcu, pluralist biçimini devamlı gözden uzak tutmaktadır. Bu ulusal kimlik sorunu Türkiye'ye özgü değildir. Bütün ulus devletlerin ortak sorunudur. Almanya gibi uluslaşmasını çok önceden tamamlamış ülkeler bile Wagner'in operalarından medet umulan günler yaşamıştır. Ancak özellikle Orta Doğu bu bakımdan bir talihsizlikler adasıdır. Kültürel haritasında iç içe geçmiş birçok din, mezhep, tarikat ve etnik grubun yer aldığı bu bölge, sınırları belirlenmiş ulusal kimlikler ve bunlara dayalı milliyetçilikler için umut vermeyen bir görüntü arz eder. Ayrıca bölgenin uluslararası çıkar çatışmalarının odağı olması bu yöndeki çözümleri hep ertelemektedir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar nispeten bir bütünlük içinde olmuş, cemaatlerin birbirinden yalıtık halde görece bağımsız yaşadığı Orta Doğu, ancak böyle bir yapının kuşatıcılığı altında sakin kalabilmiştir. Emperyalizmin ve oryantalizmin sahayı beraberce işgal etmeye başlamasıyla Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı çağlarında birbirine değmeden yaşamayı başarmış bu sayısız topluluk birbirinin içine girmiş ve çatışmalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Emperyalizmin buna bulduğu çözüm, bağımsız Lübnan mutasarrıflığından beri yapay devletçikler yaratmaktır. Batı'nın bu alanda tanıdığı ölçü ise etnik metbuiyet ile coğrafya olmuştur. Oysa Orta Doğu bu iki ölçütün çok ötesinde bir bileşimler karmaşasıdır. Özellikle Alman tipi kültür milliyetçiliğinin tek tarih, tek dil, tek kültür esasına dayanan ve üçüncü dünyada bunların arasına tek partinin de katıldığı ulus devlet anlayışının bölgedeki geçersizliği siyasal tarihin laboratuvarında çokça sınanmıştır. Bu karmaşanın göz ardı edilmesi ve çatışmaların canlı tutulması yüzünden Orta Doğu sorunlarının çözümü de uzak bir hayal gibidir. Bu bakımdan modernleşme kuramlarının tek çizgili evrimciliği Orta Doğu gerçekleri açısından sınandığında bir kez daha iflas etmektedir. Bu çalışmanın metodolojik hedefi ulus devlet kavramının modernleşmeci bakış açısından evrensel ve modern olarak görülmekle birlikte temelinde yatan dinamiklerin ve sonuçlarının merkez ve çevre genel ayrımı dinamikleri bakımından farklı olduğunun dünya sistemi hiyerarşisi dikkate alınarak ortaya konulmasıydı. İkinci amaç Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e doğru yaşanan sürecin sosyolojik bakımdan çok daha karmaşık olduğu gerçeğinin altını çizmektir. Üçüncü amaç Orta Doğu bölgesinde 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen birçok oluşumun belirli bir sistem veya evrensel aşama arz etmekte olmasa da ortak bazı nedenlerden ve dünya sisteminin konjonktürel zorlamalardan kök aldığını, günümüzde cereyan eden olaylara ve bölgenin hiç bitmeyen sorunlarına ışık tutacağı umularak gösterilmesiydi. Bu kitabın amacı kesinlikle Türkiye'deki milliyetçiliğe yön veren belli başta düşünürlerin fikirlerini tartışmak değildi. Amaç modernleşme süreciyle milliyetçilik arasındaki ilişkiyi Batı'da tarif edilmiş ilişkiyle karşılaştırarak ve temel kuramsal analize uyarak Türkiye ve bölgemiz bakımından kurmaktı. Bu kurgu için milliyetçilik yüzyılına 19. yüzyıla kadar geri gitmek ve Cumhuriyet ideolojisinin kurumlaştığı yıllardan ileriye geçmemek temel sınırlamayı oluşturdu. Bu arada Türkiye'deki milliyetçi hareketin iki büyük düşünürü olan Yusuf Akçura ile Ziya Gökalp üzerine yapılmış değerli iki çalışma işimi oldukça kolaylaştırdı. Bunu şanshaneme kaydettim. Böylece iki düşünürü kolayca karşılaştırma imkanı doğdu. Sonuçta 1. Genel olarak Batı dışındaki milliyetçilik hareketleri A. Oryantalistik ve Slavistik gibi entelektüel çalışmaların B. Batı'yı gelişme hedefi olarak gören aydınların Batı değerlerini, dolayısıyla bu modernleşmeci, evrimci görüşe bağlı olarak uluslaşmanın ideolojisi olan milliyetçiliği merkeze koymaları ve geleneksel dinsel tutumlar yerine laik tutumları ikame etmelerinin, C. Bu çerçevede ulusal bilincin yaratılması ve ortak, homojen bir ulusal kimliğin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak halkçılık, aydından halka hareketinin başlamasının, D. Doğudaki prekapitalist siyasi oluşumların çözülmelerinin ve konjonktürel denge ve çıkar hesaplarının bu çözülmeyi hızlandırmasının, E. Bazı yörelerde ulusal burjuvazinin bu hareketlere önderlik edişinin ortak bir bileşkesidir. 2. Milliyetçiliğin spektrumu incelendiğinde Türkiye'nin uluslaşma sürecinin biricikliği tezi ya da ulusal kurtuluş hareketleri tarihindeki önderliği tezi tartışmalı hale gelmektedir. Türkiye'yi Orta Doğu'da bugün yaşanan sorunların biraz dışında tutan ayrıcılığı, kolonyal veya manteder bir geçmişi olmamasıdır. 3. Türkiye'nin sınırlı, özgürlüğü bir tarafa, ulus devlet kavramının kuşattığı toplumsal fenomenler bakımından asıl farklılık gelişmiş kapitalist batı toplumları ile çevre konumundaki doğu toplumları arasındadır. Batıda ulus devlet ve ideolojisi ulusal burjuvazinin iç pazarı bütünleştirme çabasının ve sınai kapitalizmin çelişkilerinin bir ürünü iken doğuda genişleyen dünya kapitalizminin kendi dışına yansıttığı çelişkilerin bir dayatması olup genellikle dar aydın hareketlerinin ürünü olmuştur. Bölgemizde bunun istisnası Yunanlılar, Hristiyan Araplar, Tatarlar ve kısmen de Azerilerdir. 4. Osmanlılık ile Türklük arasındaki çizginin belirgin olmadığı, dolayısıyla bu temele yaslanan katı ideolojik sınırlamaların söz konusu edilemeyeceği Osmanlı fikir hayatı, Türklük esasına dayanan milliyetçilik fikrini ve bu fikrin ideolojileşmesini Rusyalı Türklere borçludur. Türklük fikri, milliyetçilik derin şekilde ele alındığı gibi Osmanlı Türkleri ile farklı dinamikleri yaşayan Rusyalılar için, özellikle Tatar burjuvası için en önde gelen ayakta kalma aracıydı. Bu nedenle Osmanlı Türkleri ile Rusyalı Türkler arasında milliyetçiliğin anlaşılma biçimi bakımından kökten bir ayrılık vardır. Osmanlı ülkesinde doğmuş milliyetçiler zaman içinde Rusyalı Türklerin milliyetçi çizgisine gelmişlerdir. 5. Cumhuriyet ideolojisinin teşekkül sürecinde en önde gelen entelektüel etken Yusuf Akçura'nın fikirleridir. Akçura'nın sınıflı toplum yaklaşımı dışındaki görüşlerinin ana özellikleri, Cumhuriyet ideolojisinin de ana bileşenleri olmuştur. Topluma dayanışmacı, Durkheimci bir perspektifle bakan ve sınıfları reddeden Cumhuriyet'in resmi ideolojisi bu noktada Ziya Gökalp'ten yararlanır. Bu bakımdan Osmanlı fikir hayatına modern anlayışıyla milliyetçiliği, Türkçülüğü Yusuf Akçura getirmiştir. Diğer milliyetçi yönelimler ise İslami modernizmin vesayetinden kurtulamamıştır. 6. Orta Doğu'daki bütün ulus devlet oluşumları programlarındaki ulus ve ulusal toprak, teritoryal kavramlarının zorlamasıyla kendilerini ideolojik olarak İslam öncesi tarih ve kültürle beslemek ya da ideolojisini bu kaynağa yaslamak zorunda kalmıştır. Bu durum özellikle Türkiye, Irak, Suriye, Mısır, Ürdün, Maghrib ülkeleri ve İran'da gözlenebilmektedir. Ancak resmi ideolojinin bu milliyetçi dayanağı ile İslamlaşmış yerel kültürler arasındaki kimlik çatışması son tahlilde ideolojinin İslam'la beslenmesi zaruretini doğurmuştur. Türkiye'de 12 Eylül 1980'i izleyen kültür politikası ile Körfez Savaşı sırasında Irak'ın İslami renkli bir Arap irredantizmi söylemine sarılması bu durumun güncel örnekleridir ya da bu çıkmazın göstergeleridir. 7. Cumhuriyet ideolojisinin Türk milliyetçiliği 1. Dünya Savaşı yılları ve 2. Dünya Savaşı'nın başları dışında Panturancılığa hep uzak durmuş, milliyetçiliğinin kaynağını ve dayanağını Anadolu'da ve tarihin derinliklerinde aramıştır. Aynı uzaklık Türkiye dışındaki Türki topluluklar içinde geçerlidir. 1917'deki Rusya Müslümanları Kongresi sonuçları ile 2. Dünya Savaşı yıllarında Alman dışişleri memurlarının gerçekli değerlendirmeleri bu yargıyı teyit etmektedir. 8. Bölgemizdeki bütün ulusal devlet sınırları Batı devletleri arasında bölgenin kendi iç dinamikleri dışında müzakere edilip bağıtlanan anlaşmaların bir sonucudur. Bu sınırlar bölgedeki etnik ve dinsel yapıyı, mozaiği gereğince gözetmediği gibi ekonomik ihtiyaçların, iş gücü hareketlerinin ve pazar ilişkilerinin de göz ardı edildiği bir platformun ürünüdür. Temel perspektif, Batı devletleri arasındaki dengenin korunması ve dünya ekonomisinin istikrarı bakımından ham madde, özellikle petrol kaynaklarının kontrol altında tutulabilmesidir. 9. Millet kavramı ile ulus kavramı arasında fark olduğu gibi, ulus kavramı ile etni kavramı arasında da fark vardır. Etni kavramı, kökleri İsa'nın ölümü 3000 yıla kadar geriye giden, başka topluluklarla belirli bir kültürel farklılığı, belirli bir toprak bütünlüğü içinde toplumsal hareketliliği, geniş ölçekli bir araziyi ve nüfusu gerektiren dış siyasal ilişkileri ve bu ilişkiler çerçevesinde çatışmaları bulunan ve belli bir aidiyet duygusunu ve sadakati içinde barındıran bir toplumsal kültürel topluluğu anlatmaktadır. Oysa ulus kavramı kapitalizmle birlikte ortaya çıkan modern ve tarihsel bir fenomene ad olması ve Gellner'in belirttiği gibi ulusun gereksindiği türden bir homojenliğe hiçbir zaman gerek duymayan tarım toplumlarının etnik heterojenliğini ortadan kaldırmaktaki azim ve kararı bakımından etniği niteleyen özelliklere ek olarak eşit yurttaşlık haklarının ve bilincinin varlığını ve bu geniş ölçekte arazi ve nüfus çerçevesinde gerçekleşmiş ekonomik bütünleşmeyi, eklemlenmeyi tanımına katan bir genişlik arz etmektedir. Bu nedenle kendi içinde bu yurttaşlık haklarını talep edecek ve bu ekonomik bütünleşmeyi sağlayacak siyasi bütünlük, ulus devlet için şiddetle mücadele edecek bir burjuva sınıfının varlığı olmaksızın ulus devlet oluşumuna temel teşkil edecek bir iradenin var olması da söz konusu değildir. Bu yargının ihmal edilebilecek bir hal alması ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan burjuvazinin enternasyonalizasyonu süreciyle söz konusu olmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ulusal mücadelelerin birçoğu ulusal burjuvazinin önderliğinden yoksun hareketlerdir. Bu durum kapitalizmin ve dünya konjonktürünün yeni bir evresine işaret etmektedir. Kitabın sonu.